Ayrım 10.
Gerçi her toplumsal tasarım az çok bir değer duygusuyla karışıktır. Toplumsal kurumların kimisini kutsal, kimisini iyi, kimisini güzel, kimisini doğru sayarız. Kurumların bu niteliklerle adlandırılmaları onların duygulardan, coşkulardan, tutkulardan arınmış olmadığını gösterir. Zaten biz hangi şeye karşı dinsel bir coşku duyarsak ona kutsal, hangi şeye karşı ahlaksal bir coşku duyarsak ona iyi, hangi şeye karşı estetik bir coşku duyarsak ona güzel, hangi şeye karşı ussal bir coşku duyarsak ona doğru yargısını uygun görürüz. Demek ki bütün toplumsal tasarımlarda ülkü niteliği vardır. Toplumsal tasarımlar yani ülküler bütün toplumsal olayların nedenleri olmakla birlikte kendilerinin de doğması, güçlenmesi, güçsüzleşmesi, ölmesi bir takım toplumsal nedenlere bağlıdır. Bu nedenler toplumsal yapıda oluşan değişmelerdir. Durkheim'a göre toplumsal olayların ilk nedenleri toplumun nüfusunun yoğunluğunun, karışma ve kaynaşmasının, iş bölümünün artıp eksilmesi gibi toplumsal maneviyata, toplumsal morfolojiye ilişkin olaylardır. Türkçülük akımının ortaya çıkışı da toplumsal bir olaydır. Bu olayın açıklanmasında da tarihsel maddecilik ve toplumsal ülkücülük görüşleriyle ilgili iki karşıt kuram karşısındayız. Birinci kurama göre Türkçülük yalnız ekonomik nedenlerden doğdu. İkinci kurama göre Türkçülük akımının doğması toplumsal ülkülerin değişmesinden ve bunların değişmesi de toplumsal yapının değişime uğramasından ileri geldi. Eski yurdumuzda başlıca iki dinsel topluluk vardı. Birincisi halifeliğin çevresinde toplanan Müslüman inandaşlar. İkincisi Rum Patrikhanesi'nin çevresinde toplanan Hristiyan inandaşlardı. Eğer dinler eski gücünü aynı şiddette koruyabilseydi, bu topluluklar dağılmayacaktı. Fakat kentlerde toplumsal yoğunluğun çoğalması yüzünden toplumsal iş bölümü ilkin doğmaya, sonra da gittikçe derinleşmeye başladı. İş bölümü uğraş, meslek, topluluklarını ve uğraş topluluklarını da uğraşlarla ilgili bilinci doğurduğundan, eski zamanlarda gerek Müslümanlar topluluğunda, gerek Hristiyanlar topluluğunda tek egemen olan bu iki toplumsal bilinç güçsüzleşmeye başladı. Toplumsal bilinçlerin güçsüzleşmesi, onlara dayanan toplulukların genel dayanışmalarını da bozdu. Yeni doğan gazete ile okul, edebiyatta, şiirde anlamı anlaşılmayan dinsel topluluklar, camia dili yerine toplum dilini yerleştirdi. Böylece gerek Müslümanların, gerek Hristiyanların kendi topluluklarına özgü bilinçleri, tasarımları ve görüşleri değişti. Önce her birey dinsel topluluklarını bir toplumsal organizma ve kendisini onun ayrılmaz bir organı görürken, şimdi toplumsal organizma olarak kendi dil toplumunu görmeye ve kendisini yalnız onun ayrılmaz bir organı saymaya başladı. İşte dinsel toplulukların çözülüşü. Onların yerine dil toplumlarının geçişi şöyle oldu. Rum Patrikhanesi topluluklarından önce Ermenilerin, sonra Ulahların, Sırpların, Bulgarların, dahası bağımsızlığını kazanan Yunanlıların ayrılmaları ve bir bölümünün Eksarhlık adıyla bu ayrılışa daha belirli bir biçim vermeleri bu savımıza canlı bir kanıttır. Bu dil toplumlarının Osmanlılık adı verilen siyasal topluluklardan ayrılmaları, dinsel topluluklardan ayrılmalarından sonra olması da ilk nedenin siyasal olmayıp salt kültürel olduğunu gösterir. Zaten yalnız dil ve kültür toplulukları olan uluslar eski zamanlarda da vardı. Ne var ki iki türlü emperyalizm, dinsel ve siyasal emperyalizm, onları iki toplumun içinde, yani sultanlık ve inandaşlık çemberleri arasında sıkıştırdı. Bu toplulukların çemberleri güçten düştükçe, bağımlı toplulukların bağımsız olmak için savaşa girişmeleri doğaldı. İşte yurdumuzda ilkin dinsel eksarhlıklar, sonra da siyasal özerklikler ve bağımsızlıklar biçiminde beliren ulusçuluk akımları böyle gelişti. Müslüman budunlar arasındaki ulusçuluk akımları da aynı biçimde gözüktü. Örnek olarak Arnavutları alalım. Başkımcılık'ın, Osmanlı İmparatorluğu'ndan ayrılmak isteyen Arnavut Partisi'nin adı Başkım'dı, ZG. Merkezi olan Toskalar, eski zamanlardan beri Bektaşiliğe sapmakla dinsel topluluktan uzaklaşmışlardı. Bunlar ilkin yüzyılın gereksinimleri sırasına geçen okul ve basın, şiir ve edebiyattan kendilerine düşeni almak için özel dillerini kullanmak istediler. Bunun için önce bir yazı kabul etmek gerekti. Kabul ettikleri yazının Latince olması da gösteriyor ki, Toskalar işin başlangıcında dinsel topluluktan ayrılmışlardı. Bir süreden beri güçsüzleşmeye başlayan dinsel bağlılık yerine kültür birliğini sağlamaya çalışıyorlardı. Araplarda ve Kürtlerde de ulusçuluk akımı ilkin kültürel bir biçimde başladı. Bu akımların siyasal bir nitelik kazanmaları ikinci aşamaları, ekonomik bir nitelik kazanmaları da üçüncü aşamalarıdır. Türkçülüğe gelince bunun da kültürel bir biçimde başladığını biliyoruz. Türkçülüğün ilk babalarından biri en eski Darülfünunumuzun üniversite, ikincisi de asker okullarımızın kurucusudur. Medrese güçlü olsaydı Darülfünun kurulmayacaktı. Yüzyıllarca medresenin silahlı gücü niteliğini koruyan yeniçerilik varken de asker okulları kurulamazdı. Demek ki toplumsal iş bölümünün bir sonucu olarak Türklerde de inandaş topluluğunun dayanışma gücü artık güçsüzleşmeye başlamıştı. Sultan Abdülaziz döneminin sonlarında Encümeni Daniş Bilim Kurulu ile Darülfünun'un kuruluşu ve asker okullarına yeni bir düzen verilmesine girişilmesi bu güçsüzleşmenin sonuçlarıdır. Bu yeni kurumların başında bulunan Ahmet Vefik Paşa ile Süleyman Paşa, çözülmeye başlayan inandaş ve sultanlık toplulukları içinde pusulasız kalan ulusları, dil, kültür, tarih bağlarıyla yeniden güçlendirmek ve gençleri bu yeni ülkülere göre eğitmek gereksinimini duydular. Bundan sonra 20'şer yıl ara ile doğan özdeştirmecilik, tasfiyecilik ve yeni dil akımları da Türkçülük ülküsünde özellikle dilin ve kültürün etmen olduklarını gösterir. Gerçekten Türkçülüğün sonlarına doğru ulusal ekonomi ülküsü de doğdu. Fakat bu kuramı ortaya atanlar ne iktisatçılar ne de ticaretle uğraşanlardı. Ulusçuluğun ulusal hukuk, ulusal ahlak, ulusal eğitim, dahası ulusal felsefe gibi çeşitli görünüşlerini arayan kültürcü Türklerdi. Ulusal ekonomide Türklerde ilkin çıkar gözetmeyen bir ülkü biçiminde doğdu ve salt kuramsal olarak yurdumuzun ekonomik gerçekliğini, yani tarımımızın, sanayimizin, ticaretimizin çeşitli alanlarında uygulanmakta olan hukuksal rejimlerle teknik biçimleri aramaya başladı. Ulusal ekonomimiz ancak ekonomik gerçekliğimizi inceledikten sonradır ki, ekonomik olaylarımızdan sağlıklı ve sağlıksız olanlarını ayırt edebilecek ve ancak o zaman ekonomik hastalıklarımızın iyileştirilmesi için rapor ya da reçete verilebilecekti. Fakat ne yazık ki, Birinci Dünya Savaşı kuramsal incelemeleri durdurarak çeşitli biçimlerde edimsel, pratik uygulamaların ortaya çıkmasına neden oldu. Ulusal ekonomi bilimi bir ticari vurgun, spekülasyon aracı değil, bilimsel bir okuldur. Almanya'da bu okulun kurucusu Friedrich List'tir. Durkheim, List'in ulusal ekonomiyle ilgili yapıtına nesnel olarak yazılmış gerçekliğe dayanan ilk bilimsel ekonomi kitabı budur, diyor. Fakat bu ulusal ekonomi bilimi her yerde ulusal ülkeden önce değil, sonra doğar. 8. Ulusal bilinci güçlendirmek. Toplumsal nitelikteki topluluklar üç bölüme ayrılır. Aile toplulukları, siyasal topluluklar, uğraş, meslek toplulukları. Bunlar arasında en önemli olan siyasal topluluklardır. Çünkü siyasal bir topluluk kendi başına yaşayan bağımsız ya da yarı bağımsız bir kuruluştur. Aile topluluklarıyla uğraş toplulukları ise bu kuruluşların parçaları, bölümleri niteliğindedir. Yani siyasal topluluklar birer toplumsal organizmadır. Aile toplulukları bu organizmanın hücreleri, uğraş toplulukları da organları gibidir. Bundan dolayıdır ki aile ve uğraş topluluklarına ikincil topluluklar adı verilir. Siyasal topluluklarda başlıca üçe ayrılır. Sop, camia, klan. Topluluk, camia, toplum, cemiyet. Sop, bir budundan yalnız küçük bir bölümün siyasal bir kuruluş durumunu almasıyla oluşur. Örneğin bir budun bağımsız oymaklara, aşiret, ayrılınca bu oymaklardan her biri bir soptur. İlkel budunlar hep bu sop yaşamı sürerler. Bir zaman gelir ki soplardan biri öbürlerini savaş yoluyla ele geçirerek egemenliği altına alır. Fakat içine aldığı soplar genellikle kendi budunundan oymaklar değildir. Başka budunlardan ya da başka dinlerden sopları yenerek kendine bağladığından oluşan yeni kuruluş türdeşliğini yitirir. Çeşitli budun ve dinlerdeki soplardan oluşan bir karışım olur. Bu karışıma topluluk, camia adı verilir. Öyleyse bütün derebeyliklerle feodal beylik, bütün imparatorluklar topluluk niteliğindedirler. Çünkü bu siyasal kuruluşlarda başka başka budunlardan ve dinlerden soplar vardır. Yine bir zaman gelir ki bu topluluklarda çözülmeye başlar. İmparatorlukların içinde dil ve kültürce ortak bulunan soplar, birleşerek toplumsal bilince, ortak ülkeye sahip bir ulus durumunu alır. Bir ulus, ulusal bilince sahip olduktan sonra artık uzun süre bağımlı durumda kalamaz. Er geç siyasal bağımsızlığını elde ederek bağımsızlığı olan siyasal bir kuruluş durumuna girer. İşte ancak bu türdeş birlik içinde bağımsız olan kuruluşa toplum, cemiyet adı verilebilir. Bu toplumlara aynı zamanda ulus, millet adı verilir. Demek ki gerçek toplumlar ancak uluslardır. Ama budunlar birdenbire ulus durumuna giremezler. İlkin soplar durumunda toplumsal yaşayışın sanki çocukluk dönemini geçirirler. Sonra bir topluluğun içine girerek orada da toplumsal yaşayışın uzun bir çıraklık dönemini geçirirler. En sonunda imparatorluğun kıyımına katlanamayarak bağımsız yaşayışlarını sürdürmek üzere topluluktan ayrılırlar. Topluluklardaki yaşayış egemenlik altındaki budunlar için zararlı olduğu oranda egemen olan budun için de zararlıdır. Buna karşı budunumuzdan daha açık bir örnek olamaz. Türkler Osmanlı İmparatorluğu'nun kurucusu iken bu topluluğun oluşturduğu feodalizm içinde Hristiyan uyruklar durumuna düştüler. Aynı zamanda yaşamlarını topluluk içinde asker ve jandarma görevlerini yapmakla geçirdiklerinden kültür ve ekonomi bakımından yükselmek olanağını bulamadılar. Öbür budunlar Osmanlı topluluğundan kültürlü, uygar ve varlıklı olarak ayrılırken zavallı Türklerin ellerinde kırık bir kılıçla eski bir sabandan başka bir miras kalmadı. Bununla birlikte bir insan için çocukluk ve çıraklık dönemlerinden geçmek nasıl zorunlu ise, bir budun içinde sop ve topluluk dönemlerini geçirmek öylece zorunludur. Her budun ancak bu aşamalardan geçtikten sonradır ki toplum ve ulus durumuna gelebilmiştir. Şu kadar var ki toplum yaşamına çabuk ulaşan egemen bir ulus, topluluk dönemini daha az zararlı olarak geçirebilir. Örneğin İngiliz budunu daha İskoçya, Gal ve İrlanda ülkelerini almadan önce toplum durumuna gelmişti. Halkın seçtiği milletvekilleri lordlarla birleşerek ülkeyi yönetiyorlardı. Saray bir gölge gibi kalmıştı. Bunun için bütün sorunlar sarayın yararına değil, halkın yararına uygun olarak çözümleniyordu. İngiliz budunu bundan 500 yıl önce, işte bu biçimde kendi işlerini temsilcileri aracılığıyla düşünüp karar veren uyanık bir ulus durumuna girmişti. Yüzyıllarca İngiliz parlamentosu, yalnız Anglo-Saksonlardan oluşmuş biçimde görüşmeler yaptı. İçlerinde ulusal siyasete engel olacak hiçbir yabancı öğe, ulusal olmayan akımlara sürükleyecek hiçbir yabancı birey yoktu. İngilizler tam 400 yıl bu içten ve kendilerine özgü meşrutiyet hayatını yaşadıktan, ulusal kültürlerini ve ulusal karakterlerini artık bozulmaz ve değişmez bir sağlamlığa kavuşturduktan sonradır ki, İskoçya, Gal ve İrlanda ülkelerini alarak İngiltere'ye kattılar. Fakat bu katma yalnız siyasal bir katmaydı. Hiçbir zaman İngilizler bu üç yabancı budunun İngiliz toplumuna, Anglo-Sakson ulusuna katılmasına olanak vermediler. Ülke sanki yine eskisi gibi yalnız İngilizlerdenmiş gibi, yalnız İngiliz yararı ve İngiliz ülküsü açısından yönetildi. Daha sonraları Amerika gibi, Hindistan gibi, Güney Afrika gibi, Mısır gibi, Avustralya gibi sömürgelere sahip oldular. Fakat yine hep parlamento İngiliz parlamentosu olarak, kabine Anglo-Sakson kabinesi olarak kaldı. İngiliz ulusu gittikçe büyüyen bu siyasal topluluk içinde kendi benliğini bir an için olsun hiç unutmadı. İşte İngiliz ulusunun yüzyıllardan beri dünya siyasetinde egemen olmasının nedeni budur. Görülüyor ki bir budun ancak kendi kendini ulusal bir parlamento ile yöneten gerçek bir ulus olduktan sonra yüksek ve içten bir toplum hayatı yaşayabilir. Avrupa'nın öbür budunları bu gerçeği pek geç anlayabildiler. Çünkü 200 yıl öncesine değin Avrupa'nın öbür kesimlerinde halklar ve ülkeler hükümdar ailelerinin tutsakları ve yurtlukları durumundaydılar. Bir hükümdar kızını evlendirirken ülkenin bir bölümünü ona çeyiz verebilirdi. Bir hükümdar illerinden birini başka bir hükümdara hediye edebilir ya da satabilirdi. Miras yoluyla ülkenin bir bölümü yabancı bir hükümdarın eline geçebilirdi. Özetlersek, halkların, budunların hiçbir varlığı, gerçekte hiçbir yeri yoktu. Devlet demek hükümdar demekti. Bu ilke yalnız 14. Louis'e özgü değildi. İngiltere'den başka bütün Avrupa devletlerinin siyasal geleneği buydu. Fakat ulusçuluk dönemi sonunda öbür Avrupa budunları içinde ortaya çıktı. Hollandalılar, Fransızlar ve benzeri kendi kendini yöneten birer ulus olmaya başladılar. Tarih genel bir kural olarak gösteriyor ki her nereye ulusçuluk ruhu girdiyse orada büyük bir ilerleme ve gelişme akımı doğdu. Siyaset, din, ahlak, hukuk, estetik, bilim, felsefe, ekonomi ve dille ilgili yaşayışların tümüne gençlik, içtenlik ve tazelik geldi. Her şey yükselmeye başladı. Fakat bütün bu ilerlemelerin üstünde yeni bir karakterin oluştuğunu da yine bize karşılaştırmalı tarih bildiriyor. Ulusal bilinç nerede oluşmuşsa artık orası sömürge olmak tehlikesinden sonsuza değin kurtulmuştur. Gerçekten bugün Milletler Cemiyeti Almanya'yı bir sömürge olarak Fransa'ya verse, acaba Fransızlar bu hediyeyi kabule cesaret edebilirler mi? Macaristan'ı Romanya'nın, Bulgaristan'ı Yunanlıların mandası altına koymak istese, bu iki devlet şu mandaları kabule yanaşabilir mi? Kuşkusuz hayır. Çünkü mandacı olmak isteyen bir devlet, mandası altına girecek ülkede kolayca egemen olmak ister. Oysa, ulusal bilinci uyanmış bir ülkeye kocaman ordular gönderilse bile, orada en küçük bir söz geçerliği, nüfuz kazanmak olanağı yoktur. İngilizlerin Trakya ile İzmir'i, Yunanlıların Adana ve yöresini, Fransızların Antalya'yı, İtalyanların mandası altına vermesi, İstanbul'u kendi eline geçirmek içindi. Bütün bu devletler Anadolu'da ulusal bilincin uyandığını, Yunan ordularının ulusal başkaldırı karşısında buz gibi eridiğini görünce bu düşlerden vazgeçmeye başladılar. Amerika'nın ne Ermenistan'da ne de Türkiye'de manda kabulüne yanaşmaması da buralardaki ulusal bilincin şiddetini görmesinden dolayıdır. Oysa İngilizler, Fransızlar Arabistan'ı aralarında bölmekte hiçbir sakınca görmediler. Çünkü bütün oymakları sop yaşamı süren, kentleri daha toplum dönemine gelmemiş olan Arabistan'da ulusal bilincin uyanmamış olduğunu biliyorlardı. Görülüyor ki son yüzyıllarda ulusal bilincin uyandığı yerlerde artık imparatorluk kalamıyor. Sömürge yaşayışı sürdürülemiyor. Rusya, Avusturya ve Türkiye imparatorluklarının çöküşü, Birinci Dünya Savaşı'nın bir sonucu değildi. Birinci Dünya Savaşı daha önceden esaslı etmenlerin hazırlanmış olduğu bir sonucun ortaya çıkışına rastlantı sayılabilecek bir neden olmaktan başka bir rol oynamadı. Eğer bu imparatorlukların içinde yaşayan budunların arasında ulusal bilince sahip ve artık egemenlik altında yaşaması olanağı bulunmayan ülkülü uluslar olmasaydı, Birinci Dünya Savaşı bu imparatorlukları deviremezdi. Nasıl ki Alman devleti türdeş bir ulus olduğu için Fransızların bu denli yıkıcılığına karşın bir türlü yıkılmıyor, dahası ileride Avusturya topluluklarından ayrılan Avusturya Almanlarıyla birleşebileceği için Birinci Dünya Savaşı'ndan daha güçlü çıkmıştır da denilebilir. Bir yandan Avrupa'da bir sonuç doğarken öbür yandan Asya'da başka sonuçlar doğuyordu. Suriye, Irak, Filistin, Hicaz ülkeleri Türkiye topluluklarından ayrılmakla birlikte bağımsızlığa ulaşamadılar.